Merhabalar basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 4. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz var.
Doyan Altaylı ben.
Ben Uğur Kutlukaya.
Ben Orçun Alatdemiröz.
Ben Togan Karataş.
Ben Efecan Yavaşgel.
İle beraber Türkiye Basketbol Ligi, NBA ve Euroleague konuşacağız. Daçka Beşiktaş maçıyla başlayalım Orçun.
Evet, geçen hafta çok güzel bir maç izleme fırsatına eriştik. Beşiktaş maçı kazandı. Ve hani kazanırken de çok geleceğe dair çok güzel bir ışık verdi. Özellikle Ufuk Hoca'nın bu maça dair hani teknik bir detaya girecek olursak yaptığı zone press ve hani devamındaki işte karşı yakada gördüğümüz o zone defense'e acayip verim verdi bu maçta ve maçı da aslında Beşiktaş'a getiren esas etmendi. DJ Strawberry'nin performansı çok etkileyiciydi maçta ama Dutch açısından maç sonu oynama beceriksizliği gene devam etti bu maçta. Hani gene Brad Wanamaker'ın attığına razıyız, atamadığına da hani kaybetmeye pek iyiyiz.
Durumu yine City maçtan çok iyi verim aldı.
Evet, enteresan bir şekilde hani bu noktada City maç çok yüksek bir seviyede oynuyor şu anda ama yani hatırlıyorsanız maçın son bölümünde artık Blatt City maça yani alçak
çözüm
posta
üretmeye çalıştı.
Alçak yani posta yardım savunması getirmeye başladı yani 3 periyot City maç tek başına orada çadır kurdu yani hani.
Bu son haftadaki Blatt'in bir formsuzluğunu konuşacağız zaten her şeyden önce de Beşiktaş maçında daha geçen hafta konuştuğumuz şeylerden bahsedelim. Hani geçen hafta Beşiktaş'ın herkesi yenebileceğini söylemiştik.
Evet, sürpriz değildi. Maçlarda.
Sürpriz değildi bizim için ama bence o kadar rahat olmadı. Hani senin belki söylediğin şey buradan faydalı olabilir. Seyahat yapmayan bir Daşka'ya karşı. Yine evet. Daşka'nın yapamadığı bir şeylerle Beşiktaş kazandı aslında.
Doğru.
Sadece çözdü takımı. Ama hani o çok büyük etken olur, taraftar çok etkili olur gibisinden öyle ben bir avantaj görmedim.
Atmosfer senin, çok iyiydi tabii.
Atmosfer tabii ki. Akatlar bu tip ateşleyici. Bir salon. Hani çok işine yarayabilir ama hani oyun olarak Beşiktaş Daşka'yı yenecek de 40 dakika diye bir şey görmedik yani. İzlemedik de.
Doğru. Yani şöyle bir olgu vardı maça dair. Özellikle Semih maçın içerisinde denendi ama hiç katkı veremedi. Yani hemen girdi, faul aldı, çıktı. Hani sakatlığı devam ediyor ve hani Daçka'nın potu altı problemleri de bu şekilde süre geliyor. Yani hani City maçtan 27-28 sayı yemek
ve çok yüzdeli bir şekilde.
Çok fazla. Hani bu şekilde Daçka boyalı alanı koruyamayarak ileriye gidemez.
Clyburn'u nasıl buldun Efe?
Clyburn Beşiktaş maçında da yine iyi oynadı. Clyburn'la ilgili daha konuşmamız çok şey var aslında. Onunla ilgili daha iyi çözüm, analiz yapabileceğimiz iki maç daha izledik. Ama Clyburn 2 hafta önce burada eleştirdiğimiz Clyburn değil artık. Onu söyleyebilirim. Çünkü ne oynayabileceğini
bozdu. Söylemiştim ondan. Söyledim demek için.
Uğur abi söylemişti. Biz de işte Beşiktaş'ın kazanabileceğini birazcık bellettik ama ben dediğim gibi benim tahmin ettiğimden de çok daha zor oldu.
Yok canım, Efecan'ı dinleyenler Beşiktaş maçlarında şey çıkıyorsa.
Çok kısa Beşiktaş Galatasaray maçı için herkesten tahmin alayım.
Beşiktaş Galatasaray maçı bence Beşiktaş maçının içinde kalacak maç boyunca.
Ben Galatasaray'ın İpekçi'de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet sonrası, Euroleague galibiyeti sonrası.
Dayan?
Ben de kafa kafaya gideceğini düşünüyorum. Yani son topu hangi takım daha iyi oynarsa muhtemelen o kazanacak. Ama şöyle bir durum var. Beşiktaş son topları biraz daha iyi oynuyor. Bana öyle geldi. Özellikle Galatasaray'ın son Euroleague maçında gördük ki neredeyse 10 sayıya çıkan fark eridi bir şekilde maç dönüyordu. Şu pozisyonda yani ben tabii biraz uç bir belki örnek ya da tahmin olacak ama maçın uzamasını diye bekliyorum. Dediğim gibi son 3-4 dakikaya bakmak lazım. Beşiktaş'ın özellikle son maçtaki, son lig maçındaki performansı çok üst düzeydi. Ben sağ avantajını çok önemli görmüyorum ligde özellikle Galatasaray için. Ama derbi olması belki atmosferi değiştirebilir, takımın en azından motivasyonu değiştirebilir. Oyuncular üzerinde ne gibi etki olduğunu göreceğiz.
Orçun?
Ortada bir maç. Ben de katılıyorum Noyan'a. Yani hani, maçın nerede oynandığı çok önemli olmayacaktı. Beşiktaş bir de yükselerek geliyor. Yani hani form grafiği olarak da çıkıştalar.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyet alıp geldiler. Daha hiç yeri yok yani.
Son topta yendiler ama o nasıl bir son topu zaten?
O son topu konuşacağız
da. Öyle bir son top olmaz yani. Ama yani
nasıl savunma yapılmazın bir örneğini verdi.
Örneğini gördük.
Josh Carter sanırım kaçırdı.
Savunmuyordu değil mi?
Savunmuyordu abi. Bomboş kaldı.
Bıraktı.
Ama ya, bu biraz şeyden olabilir mi sizce? Ortada FIBA Şampiyonlar Ligi'nde verilen önemin ya da konsantrasyonun düşük olmasından olabilir mi? Takımların bu derece büyük fahiş hatalar yapıyor olmaları.
Ya orada şeyi madem yeri gelmişken onu söyleyeyim. Beşiktaş Neptün As'la birlikte 5-0 giden iki takımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde ve en büyük iki rakibini de yendi grubundaki.
Zor bir grupta.
Ve en büyük iki rakibini yendi. En çok skor yapan ikinci takım. Ama o Josh Carter'ın ki biraz şey ya. Yani Kyle Williams'e yaptığı.
Tamamen Josh Carter olmasından dolayı.
Josh Carter'la ilgili bir şey olabilir.
Fundamental eksikliği.
Daçka CSK maçına geçelim Tokan. Konuşuyorduk CSK yenilir mi, yenilir mi?
Evet, yani işte. CSK yenilir mi?
Bu Daçka maçı tek şeyden gelmesi.
İlk çeyrek 30 sayı attı Daçka. 5'te 5 üçlükle 10 asist üstünden. 30-18 gibi bir çeyrek skoru vardı. Şey hoşuma gitti Daçka CSK maçında. İlk defa bir koç veya bir takım Itudis'i arayışa itti. Yani Itudis ne yapacağım bu maçta diye ciddi şekilde düşündü ve 12 oyuncusunun hepsini kullandı Itudis. Bazen denedikleri tuttu.
Kulagin dahil.
Kulagin dahil, evet, 12'sinin hepsi oynadı. Daçka'nın şimdi kısalarının ilk devre performansı Clyburn hariç, yani diğer kısaların 3 kısası 35 sayı attı devrede. Yani bayağı bir ofansif şiddeti yüksek bir maç oldu.
Böyle İspanya Litvanya izliyormuş gibi, hani böyle evet, yumruk evet, gibi böyle evet, tepesine evet, indiler.
Daha sonra tabii şey Itudis bayağı bir şey dediler, hani CSK bazı arkadaşlar şey diyor ya, CSK sonunda yenilecekti hani artık sıkılmışlar. Öyle bir şey yok. Itudis bayağı maçı kazanmak için Bled'le savaştı. Kısa 5 yaptı. Kurbanov'u Vanamaker'a verdi bir ara. Farklı uzunlarla koydu. Denedi yani. Denemeler yaptı. Ama olmadı. Sadece maçın sonunda yine yakaladılar. Yine yakaladı CSK. Bu Daçka'nın maç sonu oynama sıkıntılarından birini. Ama orada Clyburn'un içinden Bodiroga çıktı. Ve maçı Daçka'ya getirdi. Yani hep doğru karar aldı. 3-4 top üst üste savunmada ve hücumda doğru kararlar alarak maçı getirdi. Kısalar sürükledi ama maçı alan Clyburn. Maç istatistiği çok iyi değil Clyburn'un belki diğerleri kadar ama maçı alan Clyburn.
Abi yani James Anderson maça işte Fantastic Four'daki Giannis Tam gibi girdi yani. İlk yarıda 17 sayı. Ya
ilk çeyrek 13 sayı
üretti.
İlk periyot 5-5 üçlü.
Tabii işte yani, inanılmaz verimli soktu.
13'le kenarı geldi.
Evet. Hı. Yani ama işte Daçka'ya dair esas problem orada. Yani evet, hani bu kadar yüzleri soktukları gün CSK'yı bile yenebilecek seviyedeler. Hı hı. Ama sokamadıklarında kaybediyorlar. Hani sürdürülebilir bir oyun oynamıyor Daçka. Daçka'ya problemi bu. Hani orada yapılması gereken bir denge sorunu var. Hani, evet, kısalar üzerinden oyunu domine edebiliyorlar ama
alternatif bir şey yok diyor.
Evet, yani oyunun B planı, C planı yok ve çeşitlendiremiyorlar oyunu. Yani oyunu çeşitlendirebilmek elit seviyede çok önemli. Tamam, çok iyi bir A planınız olabilir. Hani dışarıdan bombardımanı tempoyu elinize alabilirsiniz ama bombardıman olmadığı zaman.
O zaman biletin telefon arkadaşı Efe'ye geçelim.
Bir şey ekleyeyim ben, mesela onu söylemeyi unuttum. Maç kaybedilseydi yine Wilbekin'e yazacaktım ben. Ya yani Wilbekin çok şımarık oynuyor sahip
tabii
içerisinde.
Topun
çok
değerini şımarık. Hiç bilmiyor. Yani.
Evet. Ama çok gençler.
Ya maçta işte hocamın dediği yerden gireyim ben de tekrardan. CSK maçı asla kaybetmek istemedi. Daçka'ya karşı. Ki böyle başlayan bir takımı.
15 sayıdan geldi.
Tabii ki de. Ya 3. çeyrekte falan ben de maçı izledim. Salondaydım. Ya böyle yüzündeki ifadeyi Theodos için, Dekolo'nun yani...
Doğru söylüyor. Şekilde... Theodos için izlemek için. Evet, ben çok CSK tarafında görmüşler seni.
Çok büyük bir Kulagin hayranıyım da ondan. Abi özellikle Benji'nin arkasındaydım. Doğru söyleyeyim. CSK Benji'nin arkasındaydım.
Adam formu imzalatmaya gitmiş oraya.
Dedim bunlar nasıl oynuyor falan. Ama gerçekten surat ifadeleri düştü ve Itudis'in sinirini görseniz, hani 3. çeyrekten sonra çözüm üretemediği için sinirlenmeye başladı. Sanırım son çeyreğe 16 sayıyla girdi.
Tabii.
16 sayıyla girdi. Ama şimdi yaklaşacağımız konu şu. CSK döndü.
Bir sayı indi maç.
Döndü CSK. Hani nasıl döndü? Theodosius Dekalo üzerinden oyunlarla döndü yine. Ya Bled maç boyunca tamam çok iyi bir. Bence takımın ritim yakalaması Bled'in elini rahatlattı. Yoksa Bled'in bence de alternatifi yok. İçeriden oynama gibi. Semih'ten bir maç başı katkı aldılar. Ama onun dışında böyle üretebileceği
size
bir
size farkı var abi. Yani içeride hani o dominantlığı sergilemiyor Daçka.
Sergilemiyor. Bunu gördüğü zaman CSK'da bütün maç boyunca pick and roll oynadı.
Evet.
Kısalar içeri kadar girdi. Hines'in eline veya bir şekilde doğru, diğer forvetlerin eline topu vermeye çalıştı.
Clyburn'e son topta işte mesela hani tırnak açayım. Son topu çalan Clyburn mesela orada topu elinden aldı.
Bu konuda kızacağım, son takım Darüşşafaka olmalı değil mi? Yani CSK bunu herkese yapıyor zaten. Yani hani
Ya, yapamadığı takım var mı?
Özel bir galibiyet.
Yani Hayes kim durdurabiliyor ki?
CSK'nın 3 kişinin katıldığı bir pick and roll oyunu var. Dikkatinizi çekti mi hatta biz Efe Can'la?
Kiryapa,
yani şeyde.
Tepede başlayan.
Tepede başlayıp yani. Diğer şutörü dışarı atıp şeyden sonra gardın içeri devrilmesinden sonra.
Çözüm üretilmesi çok zor bir şey.
Ve her takımı yedirdiler onu. Daçkı da yedi aynı.
CSK 3 kartla sahadayken topu inanılmaz dağıtıyor ya.
Ya hem yani, inanılmaz dağıtıyor. Bence en büyük avantajlarından biri kısaları. Dekolo, Teodosic, Aaron Jackson. Hepsinin potoya kadar...
Higgins oynuyor.
Potoya kadar dribbling edebilen tabii. Kısalar yani. Oraya kadar gidebildim mi kısa, post-up oynamak çok daha rahat oluyor.
Evet.
Çünkü onunla beraber uzun da götürüyor çember altına kadar.
Öyle.
Bu şekilde CSK olduğu zaman...
Yani kimse üretmiyordu. Corey Higgins de maçı tutundular yani.
Evet. Çok çok iyi skor buldular Corey Higgins'e.
Dekolo maçı çok kötü girdi. Kötü girdi.
Higgins'ten başka.
Peki Daçka, Noyan sen de devam edelim. Galatasaray maçında neyi doğru yaptın, neyi yanlış yaptın?
Aslında şöyle bir gözlemim oldu Daçka maçı, Galatasaray maçı için. Aslında Galatasaray'ın oyun bakımından çok büyük bir üstünlüğü yoktu. Sadece Ergin hocanın şöyle bir avantajı oldu. Elindeki çok nadir kullandığı Daniel Tice uzun, en uzun adam. Çok az süre verdiği adamı oyuna almak durumunda kaldı.
Tibor Pless.
Ancak bunu sanırım zorunluluktan yaptı. Bir tercih ya da ne bileyim bir hani bir plan, taktik plan gibi bir şey söz konusu
değil. Başta düşünmedi bir şeydi.
Çünkü düşünmedi. Ama Daçka'nın o tür bir zaafına olduğunu görünce yani gerçekten boyalı alanın hem savunmasında hem hücumunda belli bir aksaklık var. Bu açığın üstüne gitmek istedi ve bu ilk pres oyunu aldığında işledi. Gerçekten güzel işledi ve maç sonunda adamın 20 küsur sayısı olduğunu gördük. Ve çoğunluğunda da presi Muharman'la savunmaya çalıştı önden. Arkadan belli bir yardım da gelmedi. Ki aralarında 15 santim fark var yani Muharman'la. Çok zorladı ve böyle bir adamdan ki normalde fundamental açısından ve oyun içerisindeki hareket tercihleri açısından çok sıkıntılı oyuncu.
Maç başında Semih'i de ama ezdi.
Semih'i de ezdi. Çünkü işte Daçka'nın orada bir sıkıntısı var. Yani elinde kullanabileceği çok alternatif olmadığı için. Yani Semih olmadı. Başka kim olacak?
Seni bulmuşken şey sorayım. Galatasaray'da neler oluyor?
Galatasaray'da şöyle bir durum var. Aslında sezon başından beri Amerikalılarda zaten belli bir problemi vardı. Şöyle bir durum. Şimdi geçmiş dönemlerde de ki özellikle geçen seneyi ele alırsam Euro Cup döneminde zaten çok kısıtlı bir kadroyla oynadı ve Ergen Hoca buna takımı bir şekilde adapte etti.
Sürekli sirkülasyon oldu. Birileri geldi, birileri
gitti.
Aynen
sürekli sirkülasyon. Ve en son döneme artık yaklaştığı vakitlerde artık iyice kadroyu daralttı. Neredeyse 7-8 tane oyuncuyla sahaya çıkmaya başladı.
36'lık Chuck Davis yıldız yaptı ya.
Ve bu sezonda sanırım aynı yoldan gitmeye başlayacak. İlk sezon başı tercih hatalarını gördü. Yavaş yavaş oyuncularla ilgili de problemler artık su yüzüne çıkmaya başladı. Yani yeni şeyler duyabiliriz bu bir iki hafta içerisinde.
Var mı kafandayız?
Yani
yeni transfer mi? Hani Russ Smith ve
ne olur Arroyo deme abi.
Arroyo giriyor.
Ya benim gönlümden Stefan Markovic'i bir Türk takımının alması geçiyor. Yani kim olursa olsun gelsin.
Barcelona'ya kaptırmadım.
Barcelona'ya kaptırmayalım onu. Yani
$400,000 onu da söyleyelim.
Oyuncu yani. Olarak tabii çok alternatif çıkabilir ama ben Ergin Hoca'nın oyuncu alacağını sanmıyorum.
Emir'le devam edecek.
Emir'le devam edecek.
Emir katkı verdi mi sence bu sene?
Bence yeni yanı ısınıyor gibi bir hissiyatım var.
Daçka maçını bayağı iyi oynadı.
Daçka maçını iyi oynadı. Aslında Jagiz maçında da onun biraz ışığını vermişti. Çünkü takımda gerçekten yani o türlü savunma yapacak oyunculara ihtiyaç var. Ve bunu sanırım son iki haftadır en iyi uygulayan adam Emir. Bundan sonraki maçlarda da çoğunda da hatta ilk beşte görmeye adayım.
Zagiz Galatasaray maçından da bize bahset. Sonra
ya şimdi Zalgiris Galatasaray maçı, yani Zalgiris iç sahada tehlikeli takım olduğunu hep söylüyoruz. İşte Westerman iyi durumda, Motum iyi durumda.
Bu galibiyetleri alabileceğini söylemiştik.
Yani evet, bunu söylemiştik. Mesela Motum'u küçümsüyor insanlar ama Motum'un Avustral milli takımında olimpiyatlarda ne kadar iyi oynadığını, Avustral milli takımın direkt oyuncusu olduğunu unutuyor sanırım insanlar.
Euroleague'i daha yeni.
Hayır, bence Zalgiris'in İspanya takımı olduğunu unutuyoruz.
Evet kesinlikle. Lafı ağzımdan aldım. 30-30'ken maç bir 9-0 seriydi sanırım Galatasaray. Ben notlarıma yanlış yazmamışsam ve hep aynı oyun üstünden. Yine forvet lerden yine pick and roll ve Milaknis'e şut yaratma. Şey, ondan sonra hiç geri dönemediler. Ya mesela Kalnietis şeyin Milano Efes maçında Kalnietis hani tam sahaya geçip turnike attı dedik ya, aynısını Pangos yaptı Galatasaray'a. Hani Pangos vasat bir oyuncudur yani. Zaten en iyi maçını oynadı bu seneki. tam sahaya geçti. Takım uyanık değil mesela. Takımın bu kadar uyuması, yüzlerin hemen aşağıya düşmesi beni pek şey yapmadı, şaşırttı. Bir sadece şık iki tane şut üçlük attı. Zalgiris yakılacak gibi oldular ama orada Ergin Hoca teknik faul olunca maç zaten koptu gitti. Kaybettiler yani. Kazanmaları gereken bir maçtı bence.
Peki hocam sana sorayım. Zalgiris maçında Plyce'e çıkarma şansı yok mu Ergin Hoca?
Var.
Niye hocam mesela 7 maçtır hiç duymadık istifadı.
Yani Westerman artı Motun 40 sayı attı Galatasaray'a o maç. 40.
Yani bu çözüm üretmez mi Plyce'i bulmak? Bence ben de buradan eleştireceğim Ergin Ataman'ı yani.
Yalnız Plyce'le ilgili ben şunu söyleyeyim. Daçka Galatasaray...
Söz almak istiyorum. Sen söyle.
Semih'le başladı.
Ergin Hoca.
Darüşşafaka Semih'le başladı. Yani Semih Plyce'i ritme soktu. Bir de Zalgiris'in pota altı savunmasıyla Zalgiris çok çok iyi en iyi rebound takımlardan biri arıyor.
Euroleague.
Evet.
Ayrıca Yankunas var yani. Akıllı oyuncuları var pota altında. Süper atletleri yok ama.
Yankunas da ortama birçok şeyde ilk beşi falan
tabii,
zor.
Tabii. Ama mesela Semih'le başlayınca Plyce karşısında hani öyle bir oyuncu beklemiyordu bence. Yani bu kadar kötü bir pivotla oynayacağını o da beklemiyordu. Ritme girdi. Ritme girince de zaten bu haftanın MVP'si yani. En çok rating alan oyuncusu değil ama
MVP.
Maçı kazanan takımın oyuncusu olduğu için bu haftanın MVP'si oldu. Bir de Daçka maçıyla ilgili ben onu size çok uzatmadan bırakayım. İki tane kritik şey söyleyeceğim. Maçın indeks ratingi 114'e 72.
Galatasaray-Zalgiris maçı.
Evet Galatasaray-Darüşşafaka maçı. 4 sayıyla biten maç.
4 sayı.
Hani Real Madrid-Barcelona maçının indeks ratingine yakın bir maç. Hani fark 40'lık maçta yakın. Dar rotasyonu işte Noyan söyledi Galatasaray maçı aldı ama Daçka ile ilgili bir şey söyleyeyim. 29'da 12 ikilik attılar. Bu 12 ikiliğin iki tanesi Wilbekin ve Anderson'un ayağı çizgide olan üçlükleri. Yani pota altı çevresinden Darüşşafak sadece 10 tane isabetli üçlük kullanmış. Buna karşılık 14 tane isabetli üçlüğü var. Yani sadece üçlük atarak Klay Thompson'ın Oklahoma'yı yendiği gibi falan yenemezsiniz. Öyle bir şey yok Euroleague'de. Yani
o kadar iyi yapmıyorsanız şey... bunu denemeyin.
Evet.
Takımınızda bir Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant yoksa.
Yani Mitchell'un 37,
Draymond Green'de ise.
Yani Mitchell'un 37, Dibler'in 32 dakika oynadığı maçta Galatasaray doğru oynayarak. Mesela alçak postunda hiç çözüm bulamadı. Ben burada Orçun'a onu söyleyeyim. Hani Bled Ataman'ın alçak post oyunu aynı oyunu. Emir, Mitchell şey üçgeninden.
Bir şekilde CSK'nın oynadığı oyun da aynı aslında.
Ama çözüm bulamadı bile.
Bulamıyor Bled yani buna çözüm.
Orçun sana geçelim. Yani Dibler bize biraz anlat.
evet. Dibler'ı anlatayım. Yani aslında Dibler Euroleague'in en iyi off-screen şütörlerinden birisi. Yani açık ara bu hani ben ilk Efes döneminde de yani transfer olduğu zaman Pınar Karşıyaka'dan da söylemiştim. Hani en iyi şütörlerinden birisi ama ona doğru seti çizebilmek ve onu oyuna sokabilmek gerekiyor. Karşıyaka'da bunu işte Ufuk Sarıcı muhteşem o köşe noktalarında müthiş toplu birleştirip şutu göndermesini sağlıyordu ve çok verim alıyordu. Ama geçen sene Efes yapamadı. Şimdi Ergin Hoca Dibler'ı bu şekilde hani yoğun bir şekilde kullanmaya başladı ve verim şimdi, veriyor. Hani,
yıllar önce Cenk'ten aldı verim almaya çalışıyor şu an.
Evet.
Çok da iyi savunma yapıyor Dibler'i değil mi?
Efes'te yapmadığı kadar iyi savunma yapıyor.
Biraz, biraz ironik bir soruydu.
Ama bence yani Ergin Hoca açısından şunu söylemek lazım. Ergin Hoca benim öveceğim bir tarafı varsa o da şudur. Elindeki malzemeyi en iyi kullanan koçlardan birisidir. Yani ve kısa sürede çözüm üretme noktasında çok başarılı bir koçtur. Hani bu noktada zaten hani kazandığı kupalar yurt dışında, yurt içinde
ispatladı kendini.
Evet, hani bu anlamda aslında övgüye de ihtiyacı olan bir koç değil kendisi.
Benim tartıştığım da burası değil Orçun zaten. Hani sadece bu seneki kadro üzerinden.
Evet, bu seneki kadro. Ben onu yazmıştım. Efes'in 2009-2010 sezonundaki kadrosu kadar sıkıntılı bir kadro. Ama kendisi de bu kadroyu kurarken bu kadar sıkıntılı bir kadro olacağını düşünmüyordu. Yani Russ Smith ve Justin Dedmon
ne alabileceğini biliyordu onlardan.
Yani kafa olarak hiç takım içerisinde değiller abi. Yani hani o işte Zalgiris maçı öncesi hani tamam hani
ama Dedmon iyi oynayınca da Olympiakos'u yendiler.
Yendiler. Ama yani oradaki dinamik başkaydı. Yani ben hissiyattan bahsediyorum. Yani şu anda Justin Dedmon ve Russ Smith Galatasaray'ın hani oyuncusu gibi değil. Hani dışlanmış gibi veya hani kendilerini o grubun içerisinde hissetmiyor gibiler ve bunu da Zalgiris maçında gösterdiler zaten. Yani Rasmit zaten kesik ama hani maç sonunda yaptıkları işte hani çıkıp eğlenmeye gidip sabah 5'te gelmeleri falan hani olacak iş değil bence. Hani olmaması gereken şeyler ve söylenen nokta da o. Daçka maçında kırılma yaşandı ve radikal bir karar alınarak bence çok verimli bir oyun sergiledi Galatasaray.
Efes kazan maçına geçelim isterseniz.
Şey bir not ekleyeyim mi? 25 asist yaptı Galatasaray Darüşşafaka maçında. Daçkin sadece 14 tane asisti var. 12 asist sadece Micho ve Prazic'ten. Yani Prazic iyi günlerindeki oyunlarından birini sergiledi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu profili değil ama Prazic faktörü etkiliydi. Noyan'ın dediği gibi Prazic bayağı formda bu aralar.
Tabii o asistlerin de büyük oranı zaten Tibor üstünden.
Evet, ya alçak posta ezdiler de açıkçası yani, ya.
En az 10-11 asist oradan gelmiştir.
Efes kazan maçına geçelim.
Efes kazan maçına geçiyoruz. Herhalde hepimizin en çok konuşmayı istediği maçlardan bir tanesi.
Ben artık yoruldum abi.
Ben sıramı saldım. Fener maçını bekliyor.
Vallahi yoruldum.
Sanki ikinci yarısı biraz umutlandırdı ama hepimizi. Hani ya, daha sonraki Fenerbahçe maçını izlememiş olsaydık. Evet. İkinci yarıda Efes'in paylaştığı top abi, bence
99 sayı yediler ya. Kazanın 77 sayı ortalaması olan ama bir takımdan.
Katılıyorum ama ben
asist rekorunu
yani, kırdı. EuroLeague kırmadı.
Kırmadı. 2 asist yani 34. Kendi rekorunu kırdı. Ama Real Madrid'in 36 rekorunu. Yani. 34 asist yaptı Efes'im. Şöyle bir iki tane yine ben bu işte ileri istatistikler Advanced Pro Basketball'daki Ermay Duran'dan bir iki istatistik aldım. Kazan maçı için çıkarmış sağ olsun. Şimdi Efes biz hani verimsiz hücum ediyor diyoruz ya. Gerçekten verimsiz hücum ediyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Mesela efektif field goal denen işte hani efektif saha içi isabetlerde bunların yani sözlükten bakabilir arkadaşlar. İki takımın da yüzdesi aynı. Yani şimdi burada Efes'in 99 sayı yemesi ondan sonra mesela Deshaun sahadayken topların %34'ünü o kullanıyor. Yani her 3 toptan biri Deshaun Thomas kullanıyor. Bu bir soru işarettir ve Fener maçı hariç hiç de asist yapmıyor değil mi? Yok. Öyle bir şey var. Yani mesela Efes hücum ribaundu alıyor. Harcıyor topu.
Ama Deşan'la ilgili yani kenardan böyle bir şey söylenmemişse bu şutları atacağını ben zannetmiyorum.
Çünkü onu sen söylemişsin.
Evet, yani baktığınız zaman eline
gelen topu için bir taktiği bu ama bence mantıklı değil. Mesela şeyi söylüyorum bu hands on buckets istatistiğine işte.
Faturayı Perasovic'e gönderelim.
Yani isabetli atış artı asistin takım için tüm takımın saha içi isabetinin oranında işte orada Hörtel %49 karşıda da Langford'un %44'lük bir oranı var. Yani takımı ofansif şiddette domine eden iki oyuncu. Langford 25 sayı attı ama orada asıl önemli olan şey Langford'un 25 atmasıydı. O zaten atacak. Bir, kaç şutta 25 sayı attı? İki, Langford kaç asist yapmış? Langford 9 tane asist yaptı kazan maçında. Efes kazan maçında.
Ya maça...
Yani hiçbir şey Langford savunulamıyor. Cutter'ın evet. 2 maçtır yok. Langford'u Granger savunamıyor. Veya o an eşleştiği hiçbir adam savunamıyor. Şimdi Langford'u savunamıyorsunuz. Yine bir tane daha bir savunma istatistiği vereyim ben. Stop first level diye yine. Yani Efes'in buradaki şey ayrıntısına girmeyeyim. 9 mesela 15'e kadar çıkabilir. Kazanın daha iyi 10. Yani Efes'in rakibini durdurma şeyi, savunması gerçekten kötü. Efes savunma yapamıyor değil. Efes savunma yapmıyor. Hücumu da çok verimsiz kullanıyor. Yani mesela maçta 82 pozisyona kadar çıkmış Efes. Kazan da aynı şekilde. Bu Perasovic için istediği bir şey. Maçı 80 pozisyona çıkarmak.
Tabii.
Ama verimsizlik, yani her yerinden verimsizlik akıyor maçın. Yani Hörtel gitti 24 sayı attı. Tamam 100'ü buldu da Efes 99'da sayı yedi. Hele o maç sonu aldığı ola ekleyeyim. Sonrası dönen şeyleri, top kaybı üstüne bir faul, maç gidiyordu ya orada az kalsın.
Unix'in zaten yani 7 hafta geçti, geride kaldı. 50'yi, ilk yarıda 50'yi geçtiği tek maç. Efes evet. maçı ya. Ve Efes maça hani ikili oyun sonralarında yüksek show up yaparak başladı. Abi
Unix çok kötü.
Unix çok kötü.
Unix deldi geçti yani delik deşik etti pota altını ve çok kolay sayılar buldu yani ritim buldu.
Biraz Fenerbahçe'ye yaptığı şeyi yani, yaptı yani.
Korkunç bir hataydı. Korkunç bir maça girişti.
Onun yazında da söyledim ben. Brown bir pozisyonda el göstermedi. Üçlük pozisyonda. Bir koştu. Yani onu çok hani ya bir zahmet el gösterin ya. Hani savunmada bari elinizi gösterin.
Maçı ama bence iki yarıya bölmek lazım her şekilde. Örtel'in bile savunma yaptığı bir üçüncü çeyrek izledim ben mesela.
Örtel böyle maçları sever ama yani.
Sen programdan önce Kazan'ın bu yolculuklarından bahsettin. Yani evet, yorgunluk evet. burada evet. Kazan yorgunsa Kazan'ın yorgun olması.
Yani biz takımımız böyle zor yerellikte oynuyor falan diyoruz tamam da Kazan her maç için binlerce kilometre seyahat ediyor. Yani Avrupa'da falan değiller onlar. Yani Asya'da bir taraflarda kalıyorlar. Yani coğrafya olarak.
NBA'in Portland'ı gibi.
Yani böyle hani Kazan'dan 99 sayı yemeyeceksiniz Aptik Bekçi'de. Yani maçı kazanmaktan daha önemli olan şey bu. Yani onu kabul edemiyorum açıkçası Efes cephesi için. Perasovic'in de yani Laboral iyi bir savunma takımıydı Final Four yaparken. Efes hiç öyle değil. Yani şeyi söyleyeyim hadi yeri gelmişken Efes ve Galatasaray Milano ile birlikte EuroLeague'in en çok sayı yiyen 3 takımı. 3'ü de 700'ün üstünde sayı yedi. Ondan sonra 670 falan geliyor. Yani her maç 6+6+7 fazla sayı yiyor diğer takımlardan. Bu 3 takım. Zaten sıralamaları da belli yani. Çok da başarılı durumda değiller. Yani 10. ve aşağıda bu takım.
Orçun sana sorayım. Mesela aslında bu hepimize sorayım. Yani Efes 1. sınıf takım mıdır? Değil. Değil. 2. sınıf takım mıdır? Aslında bence tartışılır. Bence 2. sınıfta değil şu an.
Tartışılır.
Yani bence değil. Yani sen ne dersin buna? Aslında... Kazan maçı, Fener maçı hani baktığın zaman.
Şöyle görmek gerekiyor. Yani oyuncu grubuna baktığın zaman aslında potansiyelli bir kadro. Ama bence en büyük sıkıntısı Efes'in bu oyuncu grubuyla hani ortaya bir hustle, bir bir sertlik koyamaması. Yani Efes hani herkesin sanırım yani bu konuda hemfikirdir. Sezon öncesinde bu takımın çok kötü bir hücum takımı olacağını söylüyordu.
Evet.
Herkes bunu düşünüyordu. Ama yani baktığınızda aslında kendi bölgelerinde iyi parçalara sahip. Ve hani şu anda Efes'in hücumunda hiçbir sorun yok. Hücum bir şekliyle verimsiz de olsa
skor yapıyorlar.
Evet, mismatch'lerden oyunu işte tempoyu artırarak isolation sonralarında
ama ilk devreler 30'ları zor görüyor.
Buluyor. Mesela. Evet. Doğru. Yani şöyle bir şey var.
Her maça kötü başlıyor. Her maça kötü.
Efes'in yani Fenerbahçe maçına da gireceğiz birazdan. Ortaya koyması gereken ciddi bir sertlik ve direnç sorunu var. Hani hücumda evet çok verimsiz oynuyor aslında. Hani bütün sezonu sadece geçiş oyunları oynayarak geçemezsin. Hani Daşka'da olan problem Efes'te de var biraz. Yani sürdürülebilir bir oyun oynamıyorlar. Yani 8 sayı, 10 sayı önde olsalar da oynadıkları takım tekrar geri gelebiliyor. Neden geri gelebiliyor? Çünkü Efes öyle saçma sapan toplar kullanıyor ki buna izin veriyor. Yani hani Granger ve Örtel yani topu hani
seni
bilmiyorlar yani kıymetini bilmiyorlar.
Tempo yapmayın demiyorum.
Evet yani tempoyu
sen bir de Radonjić örneği vermiştin değil mi?
Onda... Evet yani Kızılyıldız'ın koçu Radonjić yani mesela Kızılyıldız ligdeki en iyi yarı saha basketbolu oynayan takımlardan birisi. Hani
maçlara
baktığın zaman
düşük skorla geçen takım.
Evet yani.
Kızılyıldız.
Amerikalısı yok zaten yani var da yok.
Evet.
Yani var da yok hani. Ve baktığın zaman atletizm seviyesi çok düşük bir takım ama yarı sahada inanılmaz üretkenler. Ama Efes oyunu sadece hücum kısmında tempoya dayalı ve geçiş oyunlarına dayalı oynamaya çalışıyor. Bu da tabii ki verimsizliğe yol açıyor ve hani her kaptırılan top, her top kaybı sonrasında kolay sayı
iyi rakipte de patlamaya başlıyor.
Tabii yani
misal Fenerbahçe maçı.
Kötü bir Fenerbahçe Efes'i çok rahat yenebiliyor.
Yani şeyi söyleyelim böyle transition game işte geçiş oyunları bir takım ne kadar çok geçiş oyunu oynarsa oynasın maçta yapacağı hücumların en çok yarısını geçiş oyunuyla oynayabilir. Maksimum. Ya, yani yarı top, kalan topları yarı sahada çözüm bulmanız
izolasyon
gerekiyor.
İzolasyon bir sistem ya kim oynuyor abi yani kim izolasyonda başarılı olmuş yani son
öyle
dönemde.
Şey yok, evet.
Şeye gelelim.
Golden State.
Ama o Efes ya. Euroleague'den bahsediyoruz.
Euroleague için. Euroleague şartları.
Efes Fenerbahçe maçına geçelim de ben şey söyleyeyim. Yani aslında basketbolu bir kenara bırakalım. Biraz bana Fenerbahçe şey demiş gibi geldi. Yani ben seni her şart altında, her canımın istediğinde ne kadar kötü olursan olurum. Sen ne kadar iyi olursan ol ben seni yenerim. Yani evet. Bana sorarsanız Fenerbahçe bunu dedi. Yani bu biraz psikolojik bir şey. Yani
sen ne kadar iyi olursan ol demiş miydin?
Yani ya o ayrıntılı mevzu da hani Fenerbahçe hani sonuçta Efes kazanı yendi. Ya işte
daha
biraz daha
şeyle geliyor.
Yani. Son 4 maçın 3'ünü kazandı Fenerbahçe yani. Maçına gelinceye kadar.
Fener 3 mağlubiyetle geldi ve İsrail'den geldi. Ve bayağı dayak yediği bir maçtan geldi.
Dayak yedi, varlık gösteremedi. Noyan sen ne dersin Efes Fenerbahçe maçı için nasıl geçti sence maç? Ve biz çok enteresan maç olduğunu düşünüyoruz Efes açısından. Fenerbahçe'ye geri döndü. Tebrik ediyoruz kendilerini.
Yani aslında şu göze çarpan en büyük etkendi bana kalırsa. Fenerbahçe'nin belli periyotlar dışında yani maçın 40 dakikalık maçın yaklaşık 35 dakikasında ben bu maçı kazanacağım dediği noktalar oldu. Ancak tabii ki kazananı yapılan doğruların fazlalığı belirliyor. Efes özellikle son periyotta özellikle diyorum. Çünkü önde oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 6 sayı öndeydi. Ve maçın bitimine 5,5-6 dakika kalmıştı. Buradan biraz önce bahsettiğimiz gibi yine bir şekilde savunma hataları, top kayıpları ve hücumdaki dengesizlikler üst üste gelince Fenerbahçe yakaladı ve öne geçti. Özellikle Obradovic'in son oyunun son bölümlerinde bu türlü taktik hatalarını yapmadığını zaten biliyoruz. Ve bu maçta özellikle kendi sahasında oynadığı bir maçta hem de taraftarın da desteği üst üste gelince Efes için gerçekten zor bir maç sonu oldu. Geri döndürebilirdi tabii ki. Ben son dakikaya kadar bekledim aslına bakarsanız ama dediğim gibi son yumruğu Obradovic için aslında kendisi atmış oldu.
Ya fark kaç olursa olsun Efe senle devam edelim. Yani sanki Fenerbahçe hani ben bir ara seni alacağım aşağıya skor olarak hani öne geçeceğim dedi mi Fenerbahçe? Ben öyle bir maç izledim. Yani ben Efes'in kazanacağına inanmadım. Ne kadar Efes iyi oynuyor olsa da.
Bu belki sizin özelinizde bir şey olabilir mi abi? Hani Efes bence için ya da oyuncuları için bu geçerli olabilir mi saha içinde? Ya biz maçı izlediğimiz için ve Fener'le Efes'i bunca zamandır takip ettiğimiz için o maçın momentumun ne olacağını tahmin edebiliyoruz ama ya Perasovic bu maçı mesela bu sezon ikinci kez oynuyor. Hı hı. Ve ilk defa Fener'i böyle yakalamış. Ben motivasyonu burada bench'e böyle yansıdığını düşünmüyorum. İlk yarı bittiğinde mesela.
Bu takımın motivasyonu iyiydi yani.
Ya bu iyiydi. Omic ilk yarı yani ucumda iş yaptı biraz.
Kazanmak istiyordu Efes'li oyuncular.
Tabii ki de ben ondan bahsediyorum.
Şu var. Bir tarafta gerçekten yani pozisyonu seçen, doğru basketbol oynayan ve basketbol IQ'su yüksek bir takım var.
Evet, yani
bir tarafta basketbol IQ'su çok düşük olan bir takım var.
Cevap
yani top
bu
seçmeyen.
Olsun diye konuştum bunu abi zaten. Hani yani en doğru verilebilecek cevaplardan biri.
Hayır, bu. Sezon boyunca Melih Mahmutoğlu'ndan hiç verim alamadı. Obradovic ve bu maçta. Maçı kopardı.
4 tane tutuyordu.
Ya işte bu...
Ya top sürüp şut attı ya. Ben görmedim yani.
Bir daha
İçeriden bitirdi yani.
Melih'ten ya bir şey. Oyuncuyu o zaman tanıyacaksın. Melih Mahmutoğlu'nun kim olduğunu bileceksin. Perasovic sen de.
Perasovic'in ben Fenerbahçe iyi çalıştığını düşünmüyorum. Onu da şöyle...
Ya ben de katılıyorum.
Sulukas'ın, Datome'nin başlamadığı maçta yani Dixon, Nanadik, Kalinic, Antic, Veseli ile başladı. Biraz böyle Kalinic ve Antic koyayım, oyun içi pis şeylerine karşılık vereyim diye Efes'in. Granger iyi başladı bu tarafta ama onun öyle sürmeyeceğini herkes biliyordu zaten. Hörtel çok kötüydü Efes'te. Sulukas girdi, maç bir anda Fenerbahçe'ye döndü. Omic, o senin dediğin Omic 2 dakikada 3 tane faal yapmayı başardı.
At Avrat Yunangard.
Evet, kesinlikle. Efes bir yerde Dunstan'da faal problemi ve girmesini ve yorgunken diye mecburen small ball'a döndü.
Maçtan önce de bunu sen de tahmin evet, ediyordun evet. Ama yani. Small bu böyle olacak. Evet. Dunstan yorulacaktı, maç bitecekti.
Buna small ball'a döndü. Tahmin ediyor abi.
Small ball'a Obradovic'in cevabı dikkatinizi çekti mi? Datomeli 3 uzun. Yani 3 tane kalıplı uzun potanın etrafında evet. Gezen. Ve 7-0 seri yaptı Fenerbahçe orada. Zaten bir ara 51-46 Efes öndeydi eğer yanlış hatırlamıyorsam. 51-46'dan 18-5 seriye de Efes. 19-5 mi 18-5 mi seri. Orada maç bitti. Yani Melih'ten penetre üstü sayıyorsun. Melih bunu daha önce yapmış. Yani şu, o geçen seneki maçlardan birinde hani olağan şüpheliler listesine de girmiş Euroleague'in. Hani haftanın evet. İyi oyuncularından birine girmiş. Mini Hörtel tutuyor mesela. Hani öyle bir sorun var. Hani Hörtel'in, Granger'ın sıkıntıları, Omic'in bu takımın oyuncusu olmaması. Brown'un hala yalandan savunma yaptığını düşünüyorum. Bir de tabii bu Orçun dediği şeye sonuna kadar katılıyorum.
Omic'in terminal oyuncusu olduğunu düşünüyorum abi.
Basketbol IQ'su Sulukas'ın dipten top çıkartırken Hörtel'den duvar pası yapmasından anlaşılabilir. Yani bir takımın basketbol IQ'su.
O pozisyonda da faul yoktu ama onu da söyleyeyim yani. Hakem faul çaldı ama.
Ya akıllı oynayan taraf kazandı öyle söyleyeyim. Yani Efes bir iki taktik yapmış ama yani Perasovic'in o biletin, Orçun'un bilet için dediği gibi bir A planı var. Ama maç içi hamleleri için bir B planı yok. Ezber bir small ball'u var. O da Obradovic yemez. Yemedi zaten.
Yemedi.
7-0'la yanıt verdi hemen.
Peki hakemleri nasıl buldunuz? Ben Fenerbahçe açısından biraz hani hakemlerin Fenerbahçe ve Obradovic'e yani haklı bir saygı duyduğunu düşünüyorum ve kararlarda bence etkileri de vardı. Yani maçın sonunda etki etti mi derseniz bence bir iki pozisyon ettiler.
Bir iki pozisyon ama çok da böyle yani maçın sonunda.
Taraftarlar iyiydi ama taraftarlar yapması gerekeni yaptı. Her pozisyon bağırdı. Yani yabancı bir takım olsaydı İnanın bundan daha fazla bağırmazdı Fenerbahçe taraftarı. Bunu da söyleyebilirim yani.
Fenerbahçe Makabi'den 10 sayı fark yiyerek gelmiş. 20 olacaktı o maç. Dayak yemiş Baskonya maçındaki gibi. Gelip hani kazanmak zorunda olduğu maç ve en kötü döneminde Efes tam senin dediğin şeyi yaptı işte. Hani, Fenerbahçe'nin. Ben sizi her zaman her yerde yenerim. Çıkışa da geçemedi. Geçti.
Efes açısından bir sorun daha var bu arada. Yani hani artık birçok su yüzeyinde yani çok görünür. Hani Efes ileri gitmeyi düşünüyorsa acilen Dunstan'ın yanına bir tane daha uzun beklemesi gerekiyor
çok
yani.
Kısa bir şey sorayım. 3 maç kaldı Fenerbahçe Efes bu sene ligde de oynayacaklar. Sizce yani eğer ileride eşleşmezlerse hani Avrupa'da.
Efes Fener'i yenebilir
mi? Ya soru bu. Soru çok bu. Güzel soru. Ben yeneceğine inanmıyorum.
Yani ligde belki Efes eğer playoff'ta eşleşirse bir maç alabilir ama onun dışında yenemez. Euroleague'de yenemez.
Sence Orkun kesin yenebilir mi?
Ahmet Çakı gelecek mi?
Şu mevcut koşulları ve hani form grafiğini baz alarak söylersek yenemez. Ama hani bundan birkaç ay sonrasını konuşmak erken.
Bayağı sence? Fener de çok iyi değildi bu arada.
Yani hiç ben iyi de çok yeneceğini düşünmüyorum ama tabii ileride eğer sezon içerisinde oyuncu değişikleri, farklı planlar söz konusu olursa düşünülebilir. Yani şu anki pozisyonu düşünürsem Fenerbahçe'nin çok daha oturmuş bir pozisyon var. Efes'e de biraz ters geliyor gibi bir durum söz konusu.
Soruyu büyüteyim. Şimdi Galatasaray Olympiakos'u yendi. Birinci sınıf bir takım yendi. Daçka CSKA'yı yendi. Birinci sınıf bir takım. Fenerbahçe zaten Barcelona'nın deplasmanı diyecek. Kimi yense şaşırmayacağız. Efes birinci sınıf takımlarında herhangi birini yenme ihtiyacı. Ben yenebilme bir en fazla bir maç kazanır. Yani bütün sezonda bence Efes, ben böyle olacağını düşünüyorum. Sizce olur mu?
Uğur benim gibi Panathinaikos'u birinci sınıftan saymıyor. Ben de saymıyorum. Birinci sınıf takım galibiyeti yok şu an Efes'in. Olacağını da zannetmiyorum.
Ben de zannetmiyorum.
Bence ya Daşka'ya gene kadar CSKA'yı en çok zorlayan takım Efes'ti. Bana sorarsanız yani. İçeride i̇şte bu tempoya
yetmiyor mu ya? Yani zor olmuyor.
Hocam şimdi ama şöyle bir şey var. Efes'in yakaladığı maç içindeki tempoya. Bence de basketbol
IQ'su çok düşük. Onurlu mağlubiyeti alır. Her maç olabilir olduğu gibi ama kazanır mı?
Yani, yani Madrid'i yenebilir mi Efes mesela şu an?
İçeride dışarıda bence dışarıda 30 içeride 20. Kişisel görüş. 20 olmasın 15 olsun.
Ya tamam bir uzun da alırlarsa bence birinci sınıf takımlarda
bu guard rotasyonuyla bu iş olmayacak bence.
Dunstan'ın yorulduğu her maç tehlikedir yani.
Potu altı kanı alıyor.
Ya bir de şey söyleyeyim. Fenerbahçe 22'de 18 serbest atış atıyor. Efes 17'de 8. Efes serbest atışı da atamıyor takım.
Riban çeken forvetlerinden yararlanamıyor. Geçen sene de öyleydi.
Ama Efes'in hiçbir konuda bir istikrarı yok. İyi yaptığı şeyi bir sonraki maç tekrar kötü yapıyor. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe'nin bir minimumu var. Yani bir tabanı var. Ne kadar kötülük olursa olsun Fenerbahçe o tabanının daha altına inmiyor.
Ne olsa olsun Yuda ve Sulukas oyunda olduğu her maçı Fenerbahçe kazanabilir.
Bence de.
Bu çok özel bir maç. Bence
kafa olarak oyunda oldukları değil mi? Çünkü Makabi maçını da oynadılar yani.
Ama işte Sulukas yeteri kadar iyiydi. Yuda ikinci periyot Sulukas kötüydü. Artık şey attı.
Ama hazır. Sulukas çok özel bir oyuncu yani. Kesinlikle. Sulukas oynarken hani böyle bir Euroleague sever olarak beğenerek.
Ben hep söylüyorum Sulukas'ı abi. Yani bence Euroleague seviyesinde üst seviye her takımın en az bir tane ya Yunan ya Sırp gardı evet, olması lazım.
Bence de.
Hazır Efes'i dövdük şimdi. Fenerbahçe'yi döveceğimiz maça geçelim. Maccabi maçı. Orçun ne oldu oralarda ya?
Maccabi'nin yani iyi bir doğru bir gidişi vardı. O maçta aslında Fener maçı da onlar için tam hani güzel bir maçtı. Çünkü kendilerine hedef bir maçtı ve kendi oyunlarını kabul ettirmek ve daha hani yukarıya çıkmak için ortaya karakter koymaları gereken bir maçtı ki koydular da. Şöyle geçti aslında maçın özeti şuydu. Maccabi kendi oyununu oynadı ve Fener'e çok net cezalar kesti. Yani özellikle maçın izleyenler gözlemlemişlerdir bunu. Sonny Williams çok iyi bir maç çıkardı ama side pick and roll'lardan falan inanılmaz Maccabi verimli sayı üretti. Yani tek screen üzerinden ikili oyun sonralarında çok rahat çembere gitti Maccabi'li uzunlar. Fener açısından sıkıntılar vardı. Hani Obradovic maça uzun bir 5 ile başladı işte o hani doğabilecek tempo oyununa karşı önlem almak için.
Kesme problemi de yaratıyor.
Tabii yani fizik olarak yani üstün kalmak için, size farkı yaratmak için.
Bundan verim aldı ilk 3-4 dakika.
Aldı yani ilk 3 dakika zaten yani ilk çeyrek, ikinci çeyreğin başı falan. Oyun daha böyle yarı sahada işte yavaş tempoda geçti ama Maccabi sonrasında hani o sevdiği tempo oyununu buldu ve
geniş sahada oynanmaya başladı.
Tabii tabii yani dış atışlarda da skoru üretmeye başlayınca öne fırladı.
İlk 10 saniyede kullandığı hücumlardan çok ciddi verim aldı.
Tabii tabii yani
8 saniyede, 10 saniyede sürekli içeride bir post-up
bunu söyledi yaratıyor. Televizyonda da hani duyduk yani dikkat edin ilk 10 saniye hücum kullandırmayın.
Ama ben çok fazla gördüm mesela hani 10 saniye içinde diğer çemberin altında bir post-up pozisyonu yarattı sürekli Maccabi.
Bir de çok önemli bir detay vardı. Sonny Williams hem savunmada çok iyiydi hem hücumda çok iyiydi. Takımı yönetti ama savunmada da Sulukas'ı ve hani zaman zaman Bobby'yi tuttu ve hani orada tabii yani oyun kurmasını da engelledi.
Bir de bence Bence Gadlak olmadığı için kazandı Maccabi ya.
Bu da güzel.
Yani Ohio'nun çok güzel maç çıkardı gerçekten.
Ohio'nu övmek lazım.
Yani evet. Gadlak olsaydı o maç öyle olmazdı muhtemelen.
Ohio'nun sezon içinde böyle 5-6 maçı var. Biri
var tam yani. Böyle şey pis ev sahibi gardı.
Abi şey diyorum şimdi mesela Colton Iverson'u almış mesela Maccabi değil mi? Efes açısından abi gidip Kanarya'dan Omic'i bilmiyorsun, tanımıyorsun yani.
İzmir'den uçak bileti al
yani. Yani git Colton Iverson'u al değil mi yani?
67 lira falan.
Hadi Burch'u kaçırdın. Hadi Burch'u kaçırdın. uçtu oy adam Yunanistan'a.
Bir
Colton Iverson'u al. Bir Colton Iverson çok sorunlar yaşadı. Hani gönderilmek isteniyordu zaten falan.
E tabii ki.
Yani kaçırmayacaksın.
Ki bu hafta Maccabi'nin aldığı ikinci galibiyette Colton Iverson'u izlemeniz lazım yani.
Çok hareketli ve çok
kazanmak
verim veriyor.
Ya şimdi Euroleague'in bu hızlı temposunda işte Efes'in Fenerbahçe'yle can sıkıldıktan sonra işte Olympiakos Barcelona maçı gibi işte böyle kendinizi temizleyeceğiniz maçlar oldu. Özellikle Olympiakos'u konuşalım, Olympiakos okulunu. Yani bir kere Barcelona gibi bir takımı 53 sayıda tutmak ki 50'de de tutarlardı. Ne olursa olsun çok
Panay'ı önemli. Panay'ı birinci sınıf takım sayarak mı konuşacağız? Panay'ı ikinci sınıf takım sayarak.
Ama derbi yani tamam. Özel bir maç.
Ama bir koç handikabı da var Panathinaikos'un şimdi.
Hani o zaman üçüncü, dördüncü sıra.
Yok Panathinaikos bu sene birçok şey yapabilir ama henüz o seviyede
değiller.
Ama Olympiakos her zamanki Olympiakos maçta çok harikulade geçti bence harikulade.
Yani
her zamanki Olympiakos maçıydı.
Ya tam basketbol keyfi.
Olympiakos... Panathinaikos Olympiakos maçıyla herkes işte printesi konuşacak ama Barcelona Madrid maçı aynı saatlerdeydi. Bir yarım saat arayla başladı.
İki çekişmeli derbi.
Barcelona Madrid derbisini 200 derbi değildi yani şey işte 200 kişi 200 televizyon verdi dünyada. Olympiakos Panathinaikos maçını yani o kadar Panathinaikos'un ev sahibi olduğu maçı sadece 92 televizyon verdi. Ben Olympiakos Panathinaikos maçını tercih edenlerden biriydim. Yani çok güzel bir kere.
Zaten diğer maçı açan kapattı.
Yani. Evet.
Yani. Erken bittiği için.
Erken bittiği için. Yani şimdi bir kere şeyi görüyorsunuz. Ülkenin basketbol karakterini. Yani doğru karar vermek üstünde kurulu. Şey, bütün maçta takımlar toplam sadece 16 tane top kaybı yaptı. Toplam top kaybı sayısı sadece 16 tane. Efes'in bir çeyrekte yaptığı top kaybı 10. Yani
8-8'i.
16 mıydı? 9 öyle bir şeydi yani. Toplam 16 tane tam onu hatırlamıyorum. 16 tane top kaybı. Topun kıymetini de bilerek yarı sahada o biraz önce verdiğimiz Kızılyıldız örneği gibi oyun oynadılar ve sadece pace space oynayarak değil, bizim gibi oynayarak da maç kazanabilirsiniz Euroleague'de ve tepeye oynayabilirsiniz. Hem de bunu yerli oyuncularınıza da yapabilirsiniz dediler. İşte son topu herkes biliyor Printes'in nasıl kaçtığını Singleton'dan, Feldane'i nasıl uyuttuğunu ve Sakallı'nın verdiği pas üstünden bir tane sayıyı.
Ama hepimiz biliyorduk değil mi? Yani kararı o takımın bir numarası süperstarı verir ve o takımın en tecrübeli ikinci süperstarı yani atacaktı ya üçlük kullanacaktı, içeriden turnike atacaktı ya da printezle verecekti ki şampiyonluk getiren sayı yani.
Evet şampiyon o imzasını attı.
Printezle. Sistem takım olmak böyle bir şey.
Ya ve tabii şey var yine ben yazımda da belirttim bu yeri gelmişken şey örneğini vermek istiyorum ben birazcık böyle Olympiakos ve Panathinaikos maçında skorların iki takımda da yarısından fazlası şey.
Yerli oyunculardan
geldi. Bizim gençlere hani şans verilmiyor diyoruz. Hani cevap olarak da gençler çalışmıyor diyor herkes. Peki bu gençlerin çalışmamasını sağlayan kültüre ne diyeceğiz? Kurumlarımız çok mu iyi çalışıyor? Antrenörlerimiz çok mu iyi? Öğretmenlerin durumu çok mu güzel? Elit antrenörlerimiz var, elit kurumlarımız var, okullarımız var da çocuklar mı olmuyor? Yani Yunanistan'daki sistem Türkiye'de var da bizim çocuklarda mı sorun var?
Ya aslında bu birinci sınıf takım değil tartışması var mı? Şimdi Kızıl Yıldız'a bakalım. Zalgiris'e bakalım. Çok doğru işler yapıyorlar. Şimdi Efes'e bakalım. İşte atıyorum diğer takımlarımıza bakalım. Yani Kızıl Yıldız sezonu şu an en başarılı takımlarından biri herhalde değil mi? Aldığı galibiyete bakalım.
4.
Yani burada tercih edeceğimiz şey acaba yabancı oyuncularla Final Four yaparız mı? 3 sene sonraya plan mı yaparız? Hani aslında burada Efes'in işte atıyorum Daçka belki o da yeni bunu görecek. Hani para verip başarılı olur muyum? Birkaç sene sonra artık onlar da belki başka bir yol diyecek. Belki Tofaş örneği var önümüzde. Değil mi? Kafaya oynarken bir anda kapandı, gitti. Hani bu para harcamak nereye kadar? Bunu saçma. Sormak lazım. Barça Real maçını Orçun'la değerlendirelim.
Geçmesek
daha iyi. Kısaca alalım. Zaten çok kısa bir maç oldu.
Ya şunu söyleyeyim. Tabii maç 40'lara gitti de Barçokas'la Barcelona'da oyuncular arasında bir yani kimya problemi var gibi görünüyor. Yani maçtan sonra da Barçokas'ın yüzünden düşen bin parçaydı. Yani çok gergin ve sinirliydi. Ama yani Barcelona'daki sakatlıkları düşününce de şimdi hani 5 tane hani işte Laval yok, Navarro yok, Ribas yok.
Oynasa bir 5 oluşturabilir.
Tabii yani doğal yok. Yok, Klaver yok. Hani,
ki o 5'te 8'i zorlar.
Zor.
Aynen öyle.
Nefesi yener herhalde.
Hani bu... bu açıdan düşündüğünde hani Barcelona açısından hani ilerisi adına bir umut ışığı var. Hani ben Bartzokas ilk geldiği zaman zaten Barcelona'yı toparlayacağını düşünüyordum ama bakalım göreceğiz. Yani maç içinde söylenebilecek pek fazla bir şey yok aslında. Maç için hani konuşacağımız daha çok Anthony Randolph'un Dorsey'e yaptıkları hani basketboldan emekli edebilecek hani blokları
olabilir. Daha güzel
olabilir.
Nasıl olabilirdi yani? Dorsey daha güzel nasıl gidebilirdi? Randolph nasıl çıkabilirdi bloğa? Ama abi, en iyi pozisyonu yarattılar ikisi de.
Randolph neden hep ağlamaklı bir çocuk gibi? Ben onu çözemiyorum. Yani
biraz mizacı öyle o çocuk.
Euroleague'in en güzel, belki de hani bu sezonun en güzel bloğunu yaptı Dorsey'e. Ama hala böyle değil mi? Yüzünde böyle hani...
Hakemler için bir taktik olabilir her zaman. Sevimli durumu.
Böyle durursan bir şey olmaz.
Real açısından şunu söyleyeyim, ekleyeyim. Hani Lul'un performansı gerçekten büyüleyici. Hani Lul Bey diyeceksiniz yani. Hani öyle bir durum söz konusu.
Çok kısa şey kesmeden, hız kesmeden. Baskonya Borussia maçını senden alalım. Togan'a geçelim. Euroleague'i kapatacağız çünkü.
Baskonya hani Bamberg maçına da gireceksek onu da şunu söyleyeyim. Trinkieri hocamın yani nedir bu son top kaybetme laneti yani. 5 maç oldu. Hani o 5 maçı son topta kaybettikleri kazansalar CSK'nın yanında yukarıdaydılar yani. Evet. Şu anda ligin ikincisi konumundaydılar. Ve Baskonya o maçta 15 sayıdan geri geldi. Hani, baktığınız zaman ilk yarı tamamıyla Bamberg'in istediği oyun oynandı. Yani yarı sahada. Ki Baskonya'nın defektleri çok belli oluyor. Yani onlar da Efes gibi hani akıcı bir oyun bulamadıklarında yani hızlı tempo oyunu bulamadıklarında acayip
tıkanıyorlar.
Evet yani kurak bir basketbol sergiliyorlar. Ama ikinci yarı işte hani geri gelmeyi başardılar. Bamberg çok kötü son top oynadı ama ya. Hani düşününce
Darius Miller değil mi?
Yani, son top dediğin öyle bizim programın
herkesin gibi... eline verilecek bir şey değil arkadaş.
bizim programın adı gibi dip çizgiye mi verilir son top? Hani ben bir koç Trinkieri onu çizmedi muhtemelen. Yani son topu
hocam,
dip çizgiye mi
verir? Hocam ben bir koçlar tanıyorum. Granger'a veriyor.
Ve yani 7 sayıyla bitti maç. O kadar büyüktür
Perišević ya.
1 sayılı fark son 30 saniyede bir anda 7'ye çıktı maç.
Yani bilmiyorum okutsak mı üfletsek mi ne yapsak Trinkieri için?
Hemen CSK Zalgiris Efe.
CSK Zalgiris maçında bahsedeceğimiz tek bir oyuncu var. Teodosic 25 sayı attı, 5'te asist yaptı toplam olarak. Bence Daşka maçından çıkıp içeride Dekolo'yu yanında bulamadan tek başına böyle bir maçı üstlenmesi yani tamamen ben alacağım dedi ve aldı Zalgiris maçını. Zalgiris de bence Galatasaray maçının yorgunluğunu hissettirdi CSKA deplasmanında. Yankunas 30 sayı 8 rebound gibi bir performans sergiledi. Ki Yankunas'ın Rörig'in 2 istatistiğini sanırım. İki istatistiğinde ilk 3'te veya 4'te olması lazım Yankunas. Bence yani niye alınmıyor? Litvanya'dan çık abi. Ben isterim mesela almasını.
Abi Litvanya'dan kim geliyorsa yani mesela turistik tatile gelmiş. Alkol kulübe iş yapar yani bu açık.
Ama şöyle bir şey var. Litvanyalı oyuncular genelde tek olarak bir kulübe gittiklerinde çok verim veremiyorlar. Yani 2-3 tane daha Litvanyalı alacaksın hani.
Maçilis Real Madrid gibi.
Çok büyük bir ülke değil abi. Direkt taşıyalım. Yani şey olarak.
Bence zaten Litvanyalı gibi karakterli hani oyuncuların yetiştiği bir hani yapı kurmak çok cazip. Hani
şey de ama NBA'ye geçmeden şey Simonovic konuşalım.
Evet ya Simonovic'ten bahsedelim. Yani, hocam
yani. Şey maçında 23 sayı 6 rebound yaptı. 5'te 9 üçlük attı. Hani Simonovic'in içinden bazen böyle
ki hocam bunları yaparken çıkıyor. Bunları yaparken bir pozisyonu var. Bir pozisyonu var. Yarı sahada bir top çalıyor pas arası yapıp. Vücut vücuda geliyorlar orta sahada böyle. Adamdan sıyrılıp potaya smaçla bitip estetik de bir smaç vuruyor. Tüm bunların arasında bir de öyle bir görsel şov da sunabiliyorsun Simonovic. Yüzüne baksam yapamaz bu derim yani.
Evet, evet,
yani. Gerçekten çok farklı karakterler yani.
Sezon başında size Kızıl Yıldız ve Makabi bir haftadaki iki maçı kazanacak desem ne derdiniz? Hadi git derdiniz.
Son bir ama abi.
şey diyelim çok kısa hemen bizim Türk takımlarından en başarılı kim buluyorsunuz? Böyle dörtlü sıralayın. Mesela ben Daçka'yı başarılı, Fenerbahçe, Galatasaray'ı da Efes'ten başarılı buluyorum. Bana sorarsanız sonra Efes derim. Yani kadro yapısı.
Cevabını bildiğin soruları sormasan da olur ya.
Size de sorayım ben mesela Daçka bence en şu ana kadar en başarılı takım.
Evet zaten mesela. En yani, yukarıda o 5. sırada Daçka.
Bence fikstür avantajı da var Daçka.
Yani şu evet. Açıdan başarılı Daçka. oturmuş bir kadro üstünden hareket etmiyor. Hani onu da düşünerek şey yapalım. Sadece
istatistiklere bakarak değil. Ama bütçe açısından da en şanslı.
Tamam, bütçesi sezon başında kabul ama mesela Fenerbahçe'nin 5-3 olacağını pek düşünmüyordu herhalde.
Ben de düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum.
Ben dahi.
Özellikle mağlubiyetlerin Maccabi ve Kazan olacağını hiç düşünmüyorum.
Siz ilk 2-3 haftadan sonra bunu düşünmüyor muydunuz? Yani Bamberg maçını.
Evet, Bamberg maçından sonra düşünmeye başladık.
Ama hani sene başı bir şey yapmıştık yani. Fener 23 galibiyet olurdu.
Obra sence 5-3 başlar mıydı diye sorsam mesela, daha Euroleague başlamadı. Yani çok zor derdim bu fikstürde.
Ama baktığın zaman Fenerbahçe yani geçen senelerde de böyle ağır şekilde girdi. Yani daha sonra yükseltti vitesi. Ama şöyle bir durum var. Tabii yani sistem değişikliği Fenerbahçe'yi direkt etkiledi. Çünkü yerli oyuncusu yok oynayan. Yani çok dar bir rotasyonla oynuyor.
Ama Melih'le çözüm üretiyor Efes'e mesela. Yani
hani ama işte Melih her maça aynı katkıyı verebilecek mi tartışılır.
Zannetmiyorum ya. Ya bu arada her hafta bana Naneli soruyordunuz. Ben bu hafta
geleneksel Naneli.
Naneli ya herhalde gider. Abi ya ben Obradovic'in çok fazla tutacağını zannetmiyorum. Hani bilmiyorum, belki ben yanılırım. Final Four'a giden yolda falan çok büyük rol alır ama.
Ya kesinlikle bir Bogdanovic değil yani. Bogdanovic oyun kurma yeteneği olan bir oyuncu. Naneli öyle bir şey değil.
Ya mumla değil, böyle şeyle arıyor yani. El feneriyle arıyor böyle yani.
Ya Euroleague'de daha hani dikkat çeken Baskonia gibi, hani sizin dikkatinizi çeken takım hangi sizce? Sürpriz, bu yılın takımı, sürpriz yapan takımı kim sizce şu ana kadar?
Ben Milano'yu söylerim yani.
Ben Baskonia derim. Yani 5 galibiyet beklemiyordum Baskonia'ya.
Ben Kızıl Yıldız derim yani.
Ben de Aşraf'a kadar bu kadar en azından iyi bir başlangıç beklemiyordum.
Biz özellikle bekliyorduk.
Benim Clyburn'le problemlerim vardı.
Ama yani değil mi yani? Noyan'ın dediği gibi yani CSKA'yı yenmek, yani ne olursa olsun yani.
Çok CSKA'yı
yendiler yani.
Yani Galatasaray'ı düşün. Bir sene CSKA, bir sene Barcelona. O bütün sezonu onunla tanımladık yani. Hani
ya ben mesela
son 2-3 sezon.
Başka CSKA'm için tarafsız izledim gerçekten. Clyburn'un üçlü attığında benim de yumruklarım havadaydı yani. Öyle bir CSKA yenmenin verdiği bir şey vardı insanlarda.
Orçun?
En iyi takım.
En sürpriz yapan takım bence. En iyi çıkış yapan takım.
Ya Baskonia bence de orada hani fark yaratan takım, çünkü
gelenek kazanıyor.
Yani
her şey değişti.
Sezon öncesinde hani takımın ana parçaları takımdan ayrıldı. Hani şu anda bütçeleri daha yukarıda olsa da geçen seneye nazaran takımın ana sponsoru desteğini çekti. Baktığın zaman koç değişti ve hani ama Baskonia hala tepeye oynuyor. Geçen sezonki enerjileri hala aynı seviyede. O yüzden Baskonia.
Geçen gün Serkan Erdoğan'ın Panathinaikos'a şeyde Final Four yolunda Tao Cermak'a formasıyla attığı 24 sayı izledim yeniden. Yani bir tweet okumuştum yine. Yani o takım sürekli adı değişiyor. Benim için Tao Cermak'adır demiş biri. Yani bizim için hala Tao Cermak'a.
Böyle de ben Milano dememe hiç kimse itiraz etmedi ya. Ben hala
ya benim ona itirazım
yok. Şaşırdım açıkçası. Şu performansla.
Senin güzelliğine verdik.
711 sayı yemiş Milano'ya.
Öyle.
Can sıkıcı
ama
bir basketbol oynuyor.
İşte Efes'i denebiliyor.
Ya koç olarak desek herkes yener. Koçunu başarılı bulurum diyebilirim.
Ya zaten şöyle söyleyeyim de. Bence bu kadar çok fazla parça eklediğim bir takıma yine de bu kadar galibiyet alabilmek önemli Efes'e için.
Galiba orada mesela bu Milano'nun bu kadrosu ne bileyim işte
çorba ya resmen.
Baskonia'da olsa başka bir şey çıkardı oradan gibi geliyor bana.
NBA'ye geçelim isterseniz. Orçun. Ne oluyor Los Angeles'ta?
Çok güzel şeyler oluyor. Hiç kimsenin beklemediği harika bir takım olma yolunda ilerliyorlar. Açıkçası sezon başında hani ben de böylesine bir takım kimyası beklemiyordum. Şu anda playoff potasındalar zaten yani. Hani,
kalmayacaklar ama.
Kalırlar kalamazlar. Yani uzun vadeli tabii tartışırız ama hani kafaca playoff potasındalar yani şimdiden. Hani o oraya doğru yol almaya çalışıyorlar. Ki sezon başında yani sorsanız ortalama bir NBA takipçisine hani 20-25 maç kazanır.
Ligin dibinde olur
derdi. Lakers için. Ama şimdi yani 30 maçı bence çok rahat geçecekler. Hani 35'leri falan zorlayabilirler. Ve hani daha önemlisi bence Lakers'ın oynadığı basketbol şu anda NBA'deki en keyif veren basketbollardan birisi.
Parantez Golden State'de yendiler.
Yani. Ya, hem de 20 ile yendiler. Yani.
Çok fazla oyuncunun eline top değiyor.
Efe yapacak mı playoff Lakers?
Ya Lakers şu an, ya ben buraya gelirken de konuşuyorduk. Sezon başında bana böyle bir konferans listesi verseler. Ya
hala işte,
ya fantasy basketbol oynayıp başka oyuncular mı eklediniz acaba diye düşünüyorum hani. Çünkü çok garip şeyler oluyor. Lakers'ın 7. sırada, 6'ya 7 şu an emin değilim. Hiç beklediğim bir şey değildi.
Ya Luke Walton faktörü orada inanılmaz.
Kesinlikle
yani hani Walton'un oyunculuk dönemlerini hatırlıyorsunuz yani. Hatırlıyorum. Çok ağır ayaklı bir oyuncuydu
en
ama
en fazla bench'ten katkı alan da takım bu arada. Şey.
Ama hani basketbolu çok bilerek oynardı yani o pasları okuması.
Estetik değildi ama
şey evet, hani yani oyun zekası muhteşem bir oyuncuydu. Ve hani staj dönemi de çok iyi bir yerde geçirdi ya. Hani Golden State'de staj yaptı ve hani kendisini gösterdi yani. Yani Kursuz dönemde Golden State'le beraber hani 24-25 maç kazandı. Yani hani 24-0 yaptı yani. Yani o başlangıcı Luke Walton yaptı ve hani çok ciddi arıza parçaları var ya Lakers'ın. Hani Nick Young gibi, D'Angelo Russell gibi. Yani hani baktığın zaman onları bir hani potada eritmesi
maç
muhteşem
satma,
bir şey, muhteşem.
Şimdi o krizlerin hiçbiri düşünülmüyor. Geçmişte skandal olmuş falan kimse onlara bakmıyor. Tabii, herkes yeni bir hava yakaladı Los Angeles'ta.
Ama D'Angelo Russell benim gönlüme girdi ya. Şey demiş ya, benim idolüm Manu Ginobili'dir, benim gibi solak. Hani tahmin edilemeyen işler yapıyor, onu örnek alıyorum falan deyince benden bir artı puan aldı D'Angelo Russell.
Evet yani.
LeBron demedin hiç. LeBron bana demedin. Noyan yapar mı sence Los Angeles Lakers playoff bu sene?
Açıkçası ben bekliyorum. Bu sezon özellikle geçen seneki faciadan sonra çok üst düzey performans gösteriyorlar. Yani şansların olduğunu düşünüyorum. Yani rakipleri de açıkçası
kötü durumda.
Kötü durumda. Onu değerlendirecekler belli bir süre.
Ama Batı zor. Bir Kasım Aralık'ta belli olur.
Yani tabii, Batı tabii zor. Yani. Yani, bu, evet,
rakipleri... Batı çok zordu oraya göre.
Yani ya şimdi baktığın zaman Lakers hani coşku basketbolu oynuyor. Bu coşkuyu hani 82 maçlık bir periyoda yaymak kolay değil.
Yayamazlar.
Yani düşecekler belli ki bir yerde ama orası neresi olacak?
Minnesota'yı konuşalım.
Minnesota'ya girelim değil
mi? Ah Minnesota bak.
Minnesota, ya Minnesota benim ilk sen bana sorduğunda burada en keyifli anlattığım, en çok şey beklediğim takımlardan bir tanesiydi. Sadece 4 galibiyette kaldılar bugüne kadar. 8'le mağlubiyet
aldılar. 4-8 gidiyorlar evet.
Ya tam tersi olması lazımdı bence öyle bir potansiyeldi.
Ama hala evet, zamanla ihtiyaçları var ya.
Ya işte o zamanı evet, zaten kestirememiştik biz konuşurken.
Peki sence o yıldızlar gerçekten büyük yıldız olacak mı? Towns, Wiggins.
Hepsinin ayrı ayrı 2-3 sene sonra yani istatistik olarak ilk 3'te olacağını düşünüyorum.
Taşıyıcı, taşıyıcı.
O sene bu sene değil yani.
O sene bu sene. Sene
ben de katılıyorum buna.
Fikret Orman'ın dediği gibi.
Chris Paul'lu Clippers'a geçelim.
Los Angeles Clippers.
12-2.
Los Angeles'tan çıkamıyoruz ya.
Chris Paul'un verimlilik puanı olarak en üstte olduğunu da söyleyelim. Yani o müthiş istatistiklerin yanında
gardın
ışıldıyor yani.
Tamdır abi. İnsan bir şeyin yani görünümde insan bir adamın böyle bir şey yapması yani.
Gördünüz mü? İğneliğinden geçiriyor topu. Çok özel, yani ben
çok iyi oynatıyor takımı ya.
Şampiyon olur mu Clippers? Adayı mıdır?
Değil bence.
Bence değil.
Ya şu anda
kadroya baktığın zaman aslında neden
final olmasın? Görebilirler. Ben şaşırmam final görürlerse Clippers.
Yani Batı'yı
NBA finali mi
olacaklar? Batı finali görebilirler.
Yani Batı finali görebilirler. NBA finali göremeyeceklerini zannetmiyorum.
İşte orada yani rakiplerinin durumu da önemli ama
rakibinin
kimlerle oynayacakları
bir dakika ya, bir dakika beyler. Yani Spurs 13 şu an ve siz fazla hafife alıyorsunuz.
Şimdi mesela Kasım geldi.
Bir dakika. Şunu söyleyeyim. Deplasmanda 7-0 Spurs.
Tamam. Şunu söylüyorum. Clippers'ın pota altı Spurs'u ağlatır abi.
Evet,
net tabii, ağlatır tabii, yani. Tabii, tabii. Hani Griffin'le hani DeAndre zaten yani bütün orada acayip dominant bütün evet, NBA'yi şu anda domine ediyorlar ama hani eğer yani parçalarda sıkıntı yaşamazlarsa Clippers'ın önü açık.
Ki,
yani,
ama bir ki şampiyonun... Griffin de büyüdü bu sene. Onda
Rudy Tomjanovic'in meşhur sözü var ya yani, şampiyonun kalbini hiçbir zaman hafife almayın. Yani şampiyon
Noyan sence olur mu şampiyon? Var mı ihtimali?
Yani son birkaç sezonda playofflarda çok fazla sürpriz görmüyoruz. Yani final görebileceğimi ben düşünüyorum.
Ama Batı finali değil mi?
Batı finali. Batı finali. Yani NBA için çok fazla ama yani şu an için ben yine erken görüyorum ya. Yani 13-14 maç oldu. Şöyle 1-2-3 hafta sonra bakalım.
Yani konuştuğumuz 3 takım var değil mi? Clippers, Golden State, Spurs.
Yani Batı'da.
Batı'da konuştuğumuz yani çok ağır favori gibi geliyor Golden State aralarında.
Bence de.
Yani bir şeyi ağır merak ediyorum. Sizin de fikrinizi istiyorum aslında da. Doğuda Chicago bir geri dönüşe imza atar mı? Yani yükseliyor mu?
Orada şu an Atlanta ve Cleveland iyi durumda. Chicago'dan...
Toronto'da keza.
Toronto iyi durumda. Cerozun
ya ben olsun istiyorum açıkçası. Böyle Cleveland her sezon böyle 4-0'larla doğuyu süpürecek.
Evet, iğrenç playoff izlemek
yani,
istemiyorum.
Evet, yani birazcık böyle Cleveland mesela Kyle... 4-3 olsun doğu finali falan.
Toronto demişken Kyle Lowry'nin bir açıklaması var geçen hafta. DeRozan için Sen de söylemiştin ya da başka biri. Jordan gibi oynuyor abi adam diye.
Hani ya aslına bakarsan statistik
olarak da bayağı iyi.
DeRozan da yani bu sezonu çok kendisini geliştirerek girdi. Yani DeRozan'ın en büyük problemi neydi?
Dış potansiyeli vardı.
Ama dış şutlardaki yani oyunu zaten yani penetreye dayalı oyunu çembere
orta
gidişi.
Orta mesafesi de çok iyiydi geçen senelerde.
İyi mesela. Ama hani dış şut alternatif yaratabilme açısından DeRozan çok hani verimli oynayan bir oyuncu değildi. Evet. Keza bunu playofflarda gördük. Ama şu anda hani oyununu geliştiriyor. Yani evrime açık bir oyunu var. Zaten fizik olarak DeRozan muhteşem bir fiziğe sahip. Yani hani
estetik. Ya,
bu sene başka şeyler yapıyor.
Evet yani hani oyununa çeşit katabildi ve bu Toronto açısından muazzam bir yapı sağlıyor.
DeRozan demişken NBA tarihinde bu oyunun işte tempolu oyunun göstergelerinden biri daha. İlk defa 5 oyuncu ilk 10 maçta 300 sayıyı birden geçti işte. Westbrook, DeRozan, Anthony Davis, Damian Lillard ve James Harden.
Her sabah uyandığımızda 30 sayı görüyoruz.
Geleneksel yani. James Harden gömme şenliklerine devam edeyim. Houston çok çirkin bir basketbol oynuyor bence. James Harden eline topu verip işte ya boş adam bul ya da sen bitir. Bu oyunda ben yani James Harden MVP de olabilir belki.
Ama açık, ama bir yere gidemeyecek açık ara asist lideri, şu lideri şu an yüksek ihtimalle orayı da önde kapatacak.
Ya 80 tane top kullandığı için 12 tane asist yapabilir. Normal ya. Hani 60'ında potaya atıyor
zaten. Houston boykotu var.
Houston boykotu var farkında. Ya ama Houston'a, haklısınız.
Houston öyle. Sorunum yok benim. James Harden'da sorunum var.
Beğenmeyenler Harden taksın.
Demişken Harden demişken Westbrook'a geçelim. Bu hafta 2 tane maçı son saniye. Yani çok da iyi oynadığı maçı. Zaten iyi oynamama şansı yok bildiğim kadarıyla.
Oradan sen devam et.
%40 abi. Yani bir takımın %40 hücumun %40'ını tek başına kullanıyor. Hı-hı. Yani öyle bir istatistikte 41 son maç bildiğim kadarıyla. İki tane maçı bu hafta ya inanılmaz saçma sapan tercihlerle kaybettirdi maçı. Yani ben Westbrook'un hani maç içinde ne yaparsa yapsın son saniyede son 5 dakika kenara alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizi bilmiyorum şey ama yani.
Daçka'daki
Harden mi Westbrook mu dersen Harden derim yani. Westbrook o kadar
oyuncu bırakmadınız, yani. Oyuncu bırakmadınız listede.
Mutsi kötü mü yani?
Sen mi söyledin Rudiger'i istiyor diye?
Evet Rudiger'i Oklahoma istiyormuş.
Ama yok ya.
Rudiger'den 10 sene önce olurdu da yani.
Ya bu hafta da Klay Thompson'la şeyin Davis'in Boston'ın istediğine dair bir dedikodu çıktı ama
zaten
bence kötü de tercihler yani
yalan dolan.
Hayır olsa da kötü. Bence çok saçma yani.
O Brian Scalabrine'in işi şey demiş işte karşılıklı draft hakları bir de Philadelphia'dan Noel'in dahil olduğu bir üçlü takas gibi bir şeyden Noel'i alacak Golden State.
Noel'i bir şekilde şey alacaklar Clay, da.
Ya Clay'i göndermezler ya.
Deniyorlar Noel'i almanın bütün ihtimali.
Clay'in haberi bile yok abi.
Bir de şey söyleyeyim.
Haberi olsa gider mi?
Brian Scalabrine'in haberi çıkarması zaten yeterince saçma olduğunu gösterebilir. Hani NBA ile ilgilenenler Brian Scalabrine'in ne kadar çok dalga geçirdiğini de bilirler.
Sen Washington'a gömecektin. Oradan göm devam et.
Gortat şey demiş yani en kötü bench bizde çok kötü müdeyiz. Zaten ligin dibindeler. Bayağı çirkin bir basketbol oynuyor.
Ya oradaki esas sorun işte yani Wall'la Bill arasındaki gerilim yani. Wall orada bir tuhaf abi. Hani takımın ana parçası yani tamam kendisi ama hani lider olarak da bilmiyorum artık eskisi gibi kabul görmüyor mu sorunu var orada ya. Yani.
Ben John Wall'u hiçbir zaman öyle elit seviye oyuncularda saymadım.
Ama çok büyüleyici performanslar olunca herkes
var evet ama yani ne bileyim. Ya yani Chris Paul seviyesine hiç çıkamadı John Wall.
Tam tersi ben de hep çok iyi olacağını düşündüm hep de. Ya bu sezon mesela John Wall oynayacak deser inanmam artık yani.
Ya Kafıcı abi hazırsa John Wall bence hani NBA'in en iyi birkaç oyun kurucusunda gardından birisi ama onun da işte mental problemleri var ya. Yani.
Ya bu Washington kadrosundan zaten çok
bir
zor ya.
Bir Chris Paul kolay yetişmiyor abi şimdi yani.
Türkiye Basketbol Ligi'nde de başkent takımı yok. O yüzden çok eleştirmeyelim. Bu başkent takımı
yok. Futbolumuzda da yok yani. Hiçbir şey bizde yok başkent takımı. Şey ekleyeyim ya. Saric ve Delaney bayağı iyi durumda bu arada değil mi?
Evet.
Delaney hatta
yanıyor yani.
Bayağı evet. Önümüzdeki sezonlarında kontratını şimdiden sağlamış oldu yani.
Çok o kadar ucuza gitti ki.
Yani evet. Zaten Kuban'daki performansı çok büyüleyiciydi.
Galiba oraya gidişine bir basamaktı Kuban. Yani.
Tabii.
Buraya hiç düşünmedi kafasına
ama
zaten.
Ama yani oyun olarak da çok uygun abi. Yani Atlanta basketboluna da çok uygun. İyi tuttu.
Atlanta iyi durumda zaten. Yani Atlanta öyle çok bir, öyle bir yerin parçası olması da ayrı bir
işte sevindirici. Popovic'e kolu. Aldılar oraya Budenholzer'ı. Yapı kurdu orada.
İkinci takımımız herhalde Atlanta değil mi hocam?
Öyle görünüyor.
Cleveland'a karşıyız.
Şeyde
Dwight Howard etkisi.
Aslında Orçun'a şey size sormak isterim. Yani Brooklyn 4 tane galibiyet ben.
Enteresan değil mi?
Hiç beklemiyordum ya.
Güzel basketbol.
Hani Brooklyn'le dalga geçtik. Euroleague'de playoff'a kalamaz falan dedik ama. 4 tane galibiyet var.
Minnesota'yı çöktürüp.
Ya biz dediği sorun. Brooklyn'in yönetimi de Brooklyn'i sıfırlamaya çalışıyor. Evet, yani evet, herkesi satayım, sıfırdan bir yapı kurayım. Onlar şaşırmıştır. Onlar daha fazla şaşırmıştır.
Oğlum niye kazanıyorsunuz? Draft hakkı alacağız ya. Olaylar çıkıyordur içeride.
Ya enteresan. Yani kimse beklemiyordu bunu. Orada iyi bir kimya var şu anda ama hani ilerisi açık mı, yol hani akar mı dersen akmaz. Yani kafa olarak zaten dediğin gibi yani hani takımı şu anda zaten dağıtmaya ve yeniden kurmaya.
Şeyle bitirelim. Doğu
Lopez'i izlemek istemiyorum orada ben artık.
Doğu'da ve Batı'da niye? Sürpriz ne playoff yani. Adayları. Kim var sizce mesela? Sürpriz olur da gelir.
Lakers.
Tamam, Lakers bir başka.
Batı'da mı?
Batı'da.
Ya Portland yani ya daha yukarıda olmasını beklediğim ama
playoff çok... Playoff adayı mı diyelim yani finaller adayı mı?
Playoff adayı yani playoff X8'e girecek mi girmeyecek mi?
Ya keşke Dallas diyebilseydik.
Dallas rezil durumda abi.
Rezil, çok kötü durumda Dallas.
Yani 16'yı zorlar. Batı'da kim olabilir? Senin kim var abi aklında?
Ya Batı'da alttan kim gelebilir?
Minnesota keşke gelse.
Ya çok istediğimiz bir Minnesota var ama hani çok ihtimal vermiyorum ilk 12-13 maçtan sonra.
Portland'ın daha iyi olmasını... Temenni ediyoruz yani hani gerçi Lillard da demiş hani berbat durumdayız, çok kötü basketbol oynuyoruz diye ama.
Ya Doğu'da bir zaten playoff'a gireceğini biliyoruz da Atlanta'nın çok daha iyi işler yapacağını inanıyoruz.
Ya, ya Doğu çok enteresan.
Atlanta şey yapar mı ya böyle Cleveland'dan falan böyle 7. maça falan uzatır
hocam,
mı?
7. maçı zannetmiyorum da hani. Ya, 2 maçı alabilir.
Ben yani. Diyecektim sen bence 7-6'yı falan görsün. Yeter üstüne koysun.
Chicago belki orada hani uzun vadede Doğu'da
ya hani, hepimiz Chicago'yu merak ediyoruz hani aslında.
Enteresan işler yapabilir.
Şey olur mu peki, böyle bir iki kez oldu yani birinci sıradan gelip 8. sıradan takımı yenilen işte bir Dallas yaptı bir yere Spurs.
Onu Golden State yaptı, Dallas'ı elediydi. Baron Davis'ti.
Don Nelson'ı takmıştı.
Aa, o Don Nelson takımı da işte tam
Pace Pace.
Hani 7 saniyenin altında hücum etmenin erbabı yani.
Kitabını yazmışlardı.
Ama bu sene olmaz herhalde ya.
Ya bu sene abi bence şöyle bir durum var. Yani yukarıdakiler çok yukarıda. Evet, evet. Hani seviye olarak hani baktığın zaman hani Batı'nın ilk 3 takımı, işte Doğu'nun ilk 3 takımı falan.
Bu sayı Batı'da daha fazla sanki Doğu'ya göre.
Ya hep öyle zaten.
Hep öyle. Kaç senedir
hani ama yani şampiyonluğa oynayan takımlar seviye olarak bence daha yukarıdalar. Hani işte bakıyorsun Golden State, Clippers,
Cleveland.
Yani San Antonio, Batı için söylüyorum.
Bu şey genel olarak yaratmasın hani, bizi yani. Büyük takımların, yani daha seviyesi yüksek takımların mağlubiyet alması. Yani
bu mesela tane. Saydığın Batı'daki o 3 takımı zorlayacak başka bir Batı takım var mı sizce?
Yok abi.
Veya
yok,
Doğu'da hani Atlanta'yı, Cleveland'ı, hadi bir de oraya Toronto'yu da yazdım. Toronto'yu zorlayacak bir, yani ben, belki Boston diyoruz ama hani Boston'da durumu ortada yani.
Çok kötü. Chicago'yla ilgili şunu da söyleyeyim. Wade'in bir daha peri masalı yaratabileceğine inanmıyorum yani. O yüzden Chicago'yla şeyim o.
O geçti. Ama Wade şey demiş hani burası Jim Butler'ı. Şey evet, demiş, evet. En iyi oyuncu sensin. Hani her girdiğinde onu diyormuş Jim Butler'ı. Bu takım senin takımın.
Tabii tabii ya.
En iyi oyuncumuz
umarım,
sensin.
Umarım öyledir ki Jim Butler da bunun sorumluluğunu alıyor mesela. Takım geçen hafta için oynadığı bir maçta ikinci çeyrekte sadece 4 sayı üretti Chicago'nun maçta. Son topu soktu gidip Jim Butler.
Ben bence playoff'ta Chicago yani girerse, girecek gibi, ben daha iyi bir Chicago göreceğimizi düşünüyorum. Yani o oyunculardan o enteresan verimler
var. Var
yani.
Sonuçta win oyuncuları var.
Playoff'ta olacak onlar yani. İşe yarayacak. Playoff'ta daha çok işe yarar bir takım olacak Chicago.
Yani Rondo bile sonuçta oraları oynamayı bilen bir oyuncu. Hani modası Rondo, geçmiş olsa da.
Wade, Jim Butler yani. Ya biraz da onların ne yapacağına bağlı.
Tabii de sert zaman. Yani hasıl bir takım baktığın zaman. Uğur Lopez gibi falan.
Mirotic iyi katkı veriyor.
Mirotic var, evet.
Başka ekleyeceğimiz bir şey kalmadı herhalde.
Süremizi var mı arkadaşlar? Doldurduk. Noyan, konuk olarak seni söylemek
istiyorum. Sen kimi beğeniyorsun Noyan ya? Ya NBA'de ne olur diyorsun bu sene? İddiacılar bizi dinliyor.
İddiacılar için şunu söyleyeyim. Zaten bu konuşmada da değindik. Lakers'la Chicago özellikle son dönemdeki performansı çok üst düzey. Fikstürleri de iyi sayılır. Yaklaşık 4-5 hafta daha nispeten dişine göre ve zayıf takımlarla oynayacaklar. Değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi bunu da konuştuk. Diğer takımlarla hem Doğu'da hem Batı'da üst sıradaki takımlar, şampiyonluğu hedefleyen takımlar diğerlerinden performans ve diğer takım içi pozisyon olarak çok farklı durumlar. Ve bunu da değerlendireceklerdi. Şu an ne kadar bunun iki maç oynanmışsa da 80 maç sonunda da çok çok farklı bir tablo görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Umarım yanılırım.
Bu Phil Jackson'ın, LeBron'un
Evet.
Posa hani etrafındaki hiçbir şey yaramaz anlamında Posa demiş.
Ama o kadar da değil ya yani. Cleveland'ın ilk beşi
çok güzel şey yani. Carmelo zaten yani bunu böyle bir
posa diye çevirir mi?
Onun gibi şey. Posa demiş. Yanındakiler çöp anlamında.
Annem vitamini derdi. Oradan bir şey yapacaktım
mı? Yani çok lüzumsuz ve yersiz bir açıklama. Yani konuşacaksak şunu konuşalım bence. New York Knicks'in hala üçgen hücum oynamaya çalışmasını konuşalım yani. Phil Jackson. Yani
20 çok, sene oldu. 20 sene.
Çok sevdiğimiz yani idol bir karakter de abi 96 NBA finalinde de değiliz yani. Artık 2016'dayız yani hala üçgen hücum.
Çok kısa herkesten şey yapayım. NBA üzerine söyleyeceğim bir şey kalmasa. Gelecek haftaki EuroLeague maçlarından tek tek kazanır kazanmaz. Mesela Efes Kızılyıldız. Bence ortada maç yani. Efes diyemiyorum. Ortada. Sence Orçun? Çok hızlı söyle.
Efes.
Ortada.
Efes kazanır.
Efes kazanır.
Olympiakos Maccabi Tel Aviv.
Maç içeride mi dışarıda?
Olympiakos. Olympiakos. Olympiakos.
Olympiakos.
Olympiakos.
Olympiakos. Hiç tartışmayacağız. Zalgiris Brose.
Brose demek istiyorum.
Son topta Zalgiris.
Ben Zalgiris diyorum.
Valla ben de Efe'ye katılıyorum. Son topta Motum ve Zalgiris.
Ben de Zalgiris diyorum.
Milano Fenerbahçe.
Fenerbahçe.
Fenerbahçe.
Ben Fenerbahçe'nin dış sahadaki performansını beğenmiyorum. Milan diyorum.
Vay.
Fenerbahçe olur.
Çok zor maç. Vallahi Fenerbahçe demek istiyorum ama yani belli olmaz. Çok ortada maç. Real Madrid Unix. Real çok rahat alır herhalde. CSK Baskonya.
CSK
alacak. De Colo'nun oynamaması maçı zora sokar ama CSK kazanır.
Ben De Colo yok, Aaron Jackson var. Yani guard bitmiyor.
Hocam arıyorlar.
Valla ben iddiacılara Baskonya'ya verin diyeceğim. O aradaki farktan 7 sayı, 5 sayı yani alır yani.
CSK Daçka maçında...
Handikapa giderdi.
Handikapa gider yani. Ben fark oldu, öyle bir şey olacağını zannetmiyorum.
8 asist üzerinden çevirdi.
Galatasaray, Barcelona.
Bence haftanın zor maçı bu.
Yani ben izlemek istediğim maç bu maç benim.
Direnecek. Galatasaray direnecek bence o maçı.
Diren Ergin atamaz.
Çünkü çok sakatı var Barcelona'nın.
Sence Orçun?
Ya Barcelona bir adım önde tabii.
Ben Galatasaray'ı alacağını düşünüyorum.
Vay, ikinci sürpriz.
Galatasaray kazanır.
Oho!
Ben de
ki Galatasaray'ın fazla eleştiren benimdir.
Evet.
Bence Dorzi kariyer hayli buydu o maçta. Galatasaray'a kaybı.
Panathinaikos Darüşşafaka.
İşte bak aynı kıvamda yani bu.
Çok zor maç.
Daçka'ya handikaplı yani şeyden gir.
Ama git sakat şimdi orada bir de.
Git sakat. Ama Singleton iki kişilik oynuyor.
Evet.
Ya ortada ya. Yani Daçka'nın kısalarına cevap verecek şey yok Panathinaikos'un ama iç saha avantajı var. Çok ortada maç. Efes Kızılyıldız gibi.
Ben Darüşşafaka'ya güveniyorum. Bir sonraki maçın Olympiakos'un olması lazım. İki Yunan takımıyla zorlu bir fikstüre girecek. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu maçta direnebildiği kadar direnecektir. Ben son topta da olsa kazanacağını düşünüyorum.
Doğru söylüyorsun. Olympiakos oynamış. O zaman ekleyeceğiniz bir şey yoksa veda ediyorum.
Tamam. Peki o zaman.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Haftaya görüşürüz.
Hoşça kalın.
Görüşürüz. Hoşça kalın.